Ayrım 35. 100 yıllık yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 314. Hiçbir erkeğin annesine Jose Arcadio ölçüsünde benzeyebileceği düşünülemezdi. Jose Arcadio taftadan bir giysi, yuvarlak ve sert yakalıklı gömlek giymiş, kravat yerine ince ipekli kurdele bağlamıştı. Pembe yanaklı, ürkek bakışlı, ince dudaklıydı. Bezgin bir çizgiyle ortadan ikiye ayrılmış, parlak, düz siyah saçları, ermiş heykellerinin perukları gibi yapmacıklı bir hava veriyordu. Bal mumu suratındaki iyice perdahlanmış sakalın gölgesi, bir vicdan azabı gibi yayılıyordu. Yeşil damarlı, sülük parmaklı, beyaz elleri vardı ve sol elinin işaret parmağına yuvarlak, sarı opal taşlı altın bir yüzük takmıştı. Aureliano sokak kapısını açtığı zaman karşısındaki adamın çok uzaklardan geldiğini anlaması için kim olduğunu öğrenmesi gerekmedi. Jose Arcadio'nun eşikten içeri girmesiyle çocukluğunda Ursula'nın ayırt edebilmek için üzerine serptiği kolonyanın kokusu evi sarıverdi. Onca yıl ayrılıktan sonra Jose Arcadio anlaşılmaz bir biçimde hala kavruk çocuk gibiydi. Alabildiğine hüzünlü ve alabildiğine içine kapanıktı. Doğruca annesinin yatak odasına, Aureliano'nun Melquiades formülüne uyarak cesedin bozulmaması için tam 4 aydır büyük dedesinin imbiğinde cıva kaynattığı odaya gitti. Jose Arcadio, Aureliano'ya hiç soru sormadı. Cesedi alnından öptü. Sonra annesinin etekliğinin altından daha kullanılmamış 3 peserle dolabın anahtarlarını çıkardı. Dalgın görünüşünün tersine hareketleri kesin ve kararlıydı. Dolaptan üzerinde ailenin arması işli çelik bir kutu çıkardı. Sandal ağacı kokulu kutuda Fernanda'nın ondan gizli tuttuğu bir yığın gerçeği sayıp döktüğü uzun mektup vardı. Jose Arcadio mektubu ayakta durarak çabuk ama heyecansız okuyordu. 3. sayfaya gelince durdu. Yeni tanıyormuş gibi Aureliano'yu tepeden tırnağa süzdü. Bıçak gibi keskin bir sesle, "Demek o piç sensin," dedi. "Ben Aureliano Buendia'yım." Jose Arcadio, "Git odana," dedi. Aureliano odasına gitti ve cenaze töreninin hazırlıklarını duyduğunda da merak edip kapıdan bile bakmadı. Kimi zaman mutfaktayken Jose Arcadio'nun hızlı hızlı soluk alarak evin içinde gezindiğini, gece yarısından sonra da artık viraneleşmiş yatak odalarından gelen ayak seslerini duyardı. Aureliano aylarca onun sesini duymadı. Jose Arcadio kendisiyle konuşmadığı gibi Aureliano da bütün dikkatini el yazmalarına vermiş olduğundan konuşma heveslisi değildi. Fernanda ölünce sondan bir önceki balığı almış, aradığı kitapları bulmak umuduyla Katalonyalı'nın dükkanına gitmişti. Belki de bir karşılaştırma yapabilecek anılardan yoksun olduğu için yolda gördüğü hiçbir şey onu ilgilendirmedi. Issız sokaklar ve bomboş evler, Aureliano'nun bir zamanlar dünyayı görmeye can attığı sıralarda hayal ettiğinin tıpkısıydı. Aureliano, Fernanda'dan alamadığı izni, bir tek kereye özgü olmak ve yapacağı işe gerekli süreyi aşmamak koşuluyla kendi kendisine vermişti. O yüzden eski günlerde düşlerin yorumlandığı dar sokakla evin arasındaki 11 sokak başında hiç duralamadan hızla geçti. Kıpırdanacak yer yokmuş gibi görünen karmakarışık ve loş dükkana soluk soluğa ulaştı. Burası bir kitapçı dükkanından çok eski kitapların yığıldığı bir depoya benziyordu. Kurtların kemirdiği raflara, örümcek ağından yapış yapış olmuş köşelere, sözüm ona geçmek için bırakılmış boşluklara bile üst üste kitap yığılıydı. Dükkan sahibi yine eski kitaplar ve kağıtlar yığılı uzun bir masaya oturmuş, okul defterinden kopardığı kağıtlara mor mürekkeple anlaşılmaz yazılar yazıyordu. Alnının üzerine papağan ibiği gibi düşen gümüş renkli saçlarıyla yakışıklı bir adamdı. birbirine yakın ve cıvıl cıvıl gözlerinde, bütün kitapları okumuş gibi bir anlatım vardı. Şort giymişti, her yanından ter süzülüyordu. İçeri kimin girdiğine bakmak için bile yazmayı bırakmadı. Aureliano, bu baş döndürücü karışıklık içinde aradığı 5 kitabı eliyle koymuş gibi buldu. Çünkü kitaplar tam Melkiades'in söylediği yerde duruyordu. Aureliano tek söz etmeden kitapları ve ufak altın balığı bilge Katalonyalı'ya uzattı. Adam gözlerini iki midye kabuğu gibi kısarak kitaplara ve balığa baktıktan sonra kendi diliyle "Sen aklını kaçırmış olmalısın" diyerek omuzlarını silkti ve 5 kitapla balığı Aureliano'ya verdi. Sonra İspanyolca konuşarak "Al senin olsun" dedi. Bu kitapları son okuyan kör İzak'tı. Onun için bu işe girmeden önce iyice düşün taşın. José Arcadio Meme'nin odasını düzeltti. Kadife perdelerle krallara yaraşır karyolanın ipek tentesini temizlettirip onarımdan geçirtti. Çimento küvetin kireçten kabuk bağladığı kullanılmayan banyoyu yeniden açtı. Eski egzotik giysilerini, yalancı parfümlerini, ucuz mücevherlerini elden çıkararak elindeki parayı yalnızca buraların onarımına döktü. Evin öteki bölümlerinde onu kaygılandıran tek şey mihrapta sıralanan ermiş heykelleri oldu. Onları da bir gün bahçede yaktığı ateşe atıp kül etti. Sabahları saat 11'e kadar uyuyordu. Sonra sırtına üzerinde yaldızlı ejderler işli eski bir bornoz, ayaklarına sarı pomponlu terlikler geçirerek banyoya gidiyor ve banyoda güzel Remedios'u hatırlatacak kadar uzun kalıyor, özene bezene yıkanıyordu. Banyoya girmeden önce su mermerinden yapılmış 3 kavanozda taşıdığı kokulu tozları havuz büyüklüğündeki küvete döküyordu. Su kabağı tasla su alıp dökünmüyor, havuza benzeyen küvetin kokulu sularına dalarak 2 saat sırt üstü uzanıyor, serinliğin keyfini çıkara çıkara amarantayı düşünüyordu. Gelişinden birkaç gün sonra tek giysisi olan ve kasabanın sıcağında giyilemeyen tafta giysiyi çıkardı. Yerine Pietro Crespi'nin dans derslerinde giydiği pantolona çok benzeyen daracık bir pantolonla canlı koza ipeğinden dokunmuş, yüreğinin üstünde adının harfleri işlenmiş bir ipek gömlek giyer oldu. Haftada 2 kez sırtındakileri çıkarıyor, leğene bastırıp yıkıyor, giyecek başka bir şeyi olmadığı için de onlar kuruyana kadar bornozla bekliyordu. Yemeklerini evde yemiyordu. Öğle saatlerinin sıcağı azalınca dışarı çıkıyor, gece geç saatte dönüyordu. Sonra kedi gibi hırlayarak soluya soluya ve amarantayı kura kura odada dolanmaya başlıyordu. Evden aklında kalmış olan anı, yalnızca amarantanın ve gece lambasının ışığındaki ürkütücü görünümüyle ermiş heykellerinin anısıydı. Roma'nın insanı düşlere sürükleyen Ağustos sıcaklarında kaç kez uykusunun arasında fırlayıp doğrulmuş, uzakta olmaktan kaynaklanan bir yüceltme içinde, dantel iç eteklikleri, bileğindeki sargısıyla amarantanın mermer kenarlı bir havuzdan çıktığını görür gibi olmuştu. Amaranta'nın hayalini savaşın kanlı batağında boğmaya çalışan Aureliano Jose'nin tersine, José Arcadio bir yandan annesini tanrı hizmeti masallarıyla oyalarken bir yandan da bu hayali şehvet çukurunda diri tutmaya çabaladı. Birbirlerine yazdıkları mektupların karşılıklı yalanlarla dolu olduğunu ne o biliyordu ne de Fernanda. Roma'ya varır varmaz ilahiyat fakültesini bırakan José Arcadio, annesinin mektuplarında sözü edilen ve Trastevere'deki tavan arasında iki arkadaşıyla birlikte paylaştığı yoksulluktan kendini kurtaracak olan efsanevi mirası tehlikeye atmamak için teoloji ve kilise hukuku masalını sürdürdü. Fernanda'nın ölmek üzereyken yazdığı son mektubu alınca, göstermelik lüksünden geriye ne kalmışsa hepsini bir bavula doldurdu mezbahaya tıkılmış davarlar gibi istiflenen göçmenlerle dolu bir geminin ambarında soğuk makarna ile kurtlanmış peynir yiyerek okyanusu aştı. Jose Arcadio, Fernanda'nın çektiği çilelerin ve talihsiz başına gelenlerin bir özentiden öte olmayan vasiyetnamesini okumadan önce de kırık dökük eşyayı ve verandayı bürüyen otları görünce nasıl bir kazık yediğini, bir daha çıkamayacağı bir tuzağa nasıl düştüğünü ve Roma ilkbaharının zamanı unutturan havasını, pırıl pırıl güneşini bir daha hiç göremeyeceğini anladı. Astımı yüzünden uyuyamadığı geceler boyunca Ursula'nın bunak sözleriyle içine korkular salmış olduğu karanlık evde dolanıyor, başına gelenin nasıl bir bela olduğunu kurup duruyordu. Ursula, Jose Arcadio'yu karanlıklar içinde yitirmemek için yatak odasının belirli bir köşesini ona ayırmış, güneş battıktan sonra eve doluşan ölülerden uzak kalabileceği tek yer olan bu köşeden ayrılmasına izin vermemişti. Ursula, kötü bir şey yaparsan ermişler bana haber verir derdi. Jose Arcadio'nun korku dolu geceleri o köşede geçer, yatma zamanı gelinceye kadar ermişlerin cam bakışları altında korkudan terleyip titreyerek bir tabureye büzülürdü. Bu gereksiz bir işkenceydi. Çünkü Jose Arcadio, daha o zamandan çevresindeki her şeyden korkan, yaşamda karşılaşacağı her şeyden ürkmeye hazır bir çocuktu. Kafası bir yığın dehşetle doldurulmuştu. Kanını emecek olan sokaktaki kadınlardan, domuz kuyruklu çocuklar doğuran evdeki kadınlardan, insanlara ölüm getiren ve sağ kalanları da ömür boyu acıdan kurtarmayan horoz dövüşlerinden, bir dokunmakla 20 yıllık savaşlara yol açan silahlardan, hayal kırıklıklarına ve deliliğe yol açan bilinmedik serüvenlerden, kısacası Tanrı'nın sonsuz iyiliği ile yarattığı ve şeytanın kötüye saptırdığı her şeyden korkmasını öğretmişlerdi ona. Karabasanlarına şeytan girdiği gecelerin sabahında, gün ışığı ve banyoda Amaranta'nın kendisini okşayışı, bacaklarının arasına serpilen pudranın rahatlığı, gece duyduğu korkuyu sökerdi. Bahçedeki parlak güneşin altında Ursula bile bambaşka olurdu. Çünkü bahçedeyken korkunç şeylerden söz etmez, Jose Arcadio'yu önüne alır, büyüdüğü zaman gülümsediğinde papaya yaraşır parlak dişleri olsun diye çocuğun dişlerini kömür tozuyla ovar, dünyanın dört bucağından Roma'ya akın eden hacılar, kendilerini kutsayan papanın ellerinin güzelliğine hayran kalsınlar diye onun tırnaklarını kesip törpüler, saçlarını papaya yaraşacak biçimde tarar ve gövdesiyle giysileri papalar gibi koksun diye üzerine kolonya serperdi. Jose Arcadio Roma'dayken Castel Gandolfo'nun bahçesine gitmiş, orada toplanan hacı kalabalığına balkondan 7 ayrı dilde aynı konuşmayı yapan papanın dikkatini çeken tek yanı gerçekten de kül suyuna yatırılmış gibi görünen ellerinin beyazlığı, yazlık giysilerinin göz alıcı parlaklığı ve mutlak kolonya kokan soluğu olmuştu. Eve dönüşünün üzerinden bir yıl geçtikten sonra gümüş şamdanları ve satış anında üzeri incecik altın kaplama olduğu meydana çıkan ünlü oturağı satıp parasını yiyen Jose Arcadio'nun tek avuntusu sokaktaki çocukları toplayıp evin bahçesinde oynatmaktı. Öğle uykusu saati geldi mi bir alay çocukla birlikte ortaya çıkıyor, çocuklara bahçede ip atlatıyor, verandada şarkı söyletiyor, oturma odasındaki eşyaların üzerinde cambazlık yaptırıyor, kendisi de bir gruptan ötekine dolaşarak çocuklara görgü ve nezaket kuralları öğretiyordu. Dar pantolondan ipek gömleklerden vazgeçmişti. Arapların dükkanından aldığı sıradan bir giysi giyiyor ama herkese uzak duran o saygınlığını ve papa havasını sürdürüyordu. Çocuklar bir zamanlar Meme'nin sınıf arkadaşlarının yaptığı gibi evi istila ettiler. Gece geç saatlere kadar gevezelik ediyorlar, şarkı söylüyorlar, dans ediyorlardı. Ev disiplinsiz bir yatılı okul görünümüne büründü. Aureliano, Melquiades'in odasına girip kendilerini rahatsız etmedikleri sürece çocukların eve doluşmasına ses çıkarmıyordu. Bir sabah iki çocuk odanın kapısını açtılar ve masanın başında el yazmalarını sökmeye çalışan, saçı sakalına karışmış, kirpas içindeki adamı görünce şaşırdılar. İçeri girmeye cesaret edemedilerse de odayı sürekli gözetlemeye koyuldular. Çatlaklardan içeriği seyrediyorlar, fısıl fısıl konuşuyorlar, pencerenin demirlerinden içeri canlı canlı hayvanlar atıyorlardı. Bir seferinde de kapıyı pencereyi çivilediler. Aureliano açmak için yarım gün uğraşmak zorunda kaldı. Yaramazlıklarının cezasız kalmasından yüz bulan çocuklardan dördü, bir sabah Aureliano mutfaktayken odaya daldılar ve el yazmalarını yırtmaya hazırlandılar. Ne var ki, ellerini sararmış kağıtlara uzattıkları anda, tanrısal bir güç çocukları yerden havalandırdı ve Aureliano gelip kağıtları alıncaya kadar boşlukta tuttu. O günden sonra çocuklar bir daha Aureliano'yu rahatsız etmediler. Çocukların en büyükleri olan ve neredeyse erginlik çağına geldikleri halde kısa pantolon giyen dördü, Jose Arcadio'nun görünümüne özen göstermeyi kendilerine uğraş edindiler. Bunlar ötekilerden önce geliyorlar, Jose Arcadio'yu tıraş ederek, sıcak havlularla ona masaj yaparak, el ve ayak tırnaklarını kesip cilalayarak, her yanına kolonya sürerek bütün sabahı geçiştiriyorlardı. Arada bir onunla birlikte banyoya giriyorlar. Jose Arcadio sırtüstü suya uzanıp amarantayı düşlerken, çocuklar da onu tepeden tırnağa sabunlayıp yıkıyorlardı. Sonra kuruluyorlar, her yanını pudralıyorlar, giydiriyorlardı. Kıvırcık sarı saçlı, tavşan gibi pembe gözlü bir çocuk evde yatıp kalkıyordu. Onu Jose Arcadio'ya yakınlaştıran bağlar öylesine güçlüydü ki, astım nöbeti yüzünden uyuyamadığı geceler, çocuk da hiç konuşmadan onunla birlikte karanlık evi arşınlıyordu. Bir gece Ursula'nın odasında, çatlak çimentonun arasından sarı bir ışık parladığını gördüler. Bir yeraltı güneşi odanın döşemesini camlaştırmış gibiydi. Odanın ışığını bile yakmaları gerekmedi. Ursula'nın yatağının durduğu ve parıltının en yoğun olduğu köşedeki döşeme tahtalarını kaldırdıkları zaman, Aureliano Segundo'nun bahçeyi kaza kaza helak olarak aradığı çukuru buldular. Ağızları bakır telle bağlanmış üç çuval ve çuvalların içindeki 7214 altın sikke karanlıkta köz gibi ışıldıyordu. Gömünün bulunması, beklenmedik bir anda yangın çıkıvermesi gibi patladı. Jose Arcadio birdenbire servete konunca, yoksulluk günlerinde düşlediği gibi Roma'ya döneceği yerde, evi bir düşkünler cennetine dönüştürdü. Perdeler ve karyolanın tentesi için yeni kadifeler aldı, banyonun yerlerine mozaik, duvarlarına fayans döşetti. Yemek odasındaki büfe, meyve konserveleriyle, jambonlarla, turşularla doldu taştı. Çoktandır kullanılmayan erzak ambarı yeniden açıldı ve buraya Jose Arcadio'nun istasyondan kendi taşıdığı, üzerinde adı yazılı sandıklara doldurulmuş çeşit çeşit şarap ve içki yerleştirildi. Bir gece Jose Arcadio ile çocukların en büyük dördü, gün doğana kadar süren bir alem yaptılar. Sabahın altısında odadan çırılçıplak çıktılar, havuzun suyunu boşalttılar, içini şampanyayla doldurdular. Sonra hep birlikte suya atladılar, kokulu köpüklere bulanmış gökyüzünde uçan kuşlar gibi yüzmeye başladılar. Jose Arcadio bu coşkunluğun içine katılmamış, sırt üstü suya uzanıp amarantayı düşlüyordu. Çocuklar yorulup hep birlikte odaya gidene kadar Jose Arcadio böyle içine kapanmış, anlamı belirsiz hazları düşünüp durdu. Bu arada çocuklar kurulanmak için perdeleri çekip indirdiler. Koşuşup dururken koca kristal aynayı dört parçaya kırdılar. Yatacağız derken karyolanın tentesini kopardılar. Jose Arcadio banyodan çıkınca yangın yerine dönmüş odada çocukları çırılçıplak bir küme halinde uyumuş buldu. Eşyanın kırılıp dökülmesinden çok bu cümbüşün boşluğunda kendine duyduğu acıma ve tiksintiyle öfkeye kapıldı. Sandığının dibinde sakladığı kıl gömleği, 9 düğümlük kamçıyı ve öteki pişmanlık ve ceza araçlarını çıkardı. Sonra deliler gibi bağırarak ve insanın çakal sürüsü kovalarken bile göstermeyeceği acımasız bir hırsla çocukları kamçılayarak evden kovdu. Ardından bir astım nöbetine yakalandı. Birkaç gün süren nöbet, Jose Arcadio'ya ölüm döşeğindeki birinin çökmüş görüntüsünü getirdi. Bu işkencenin 3. gecesinde öksürüğe ve soluksuzluğa dayanamayarak Aureliano'nun odasına gitti ve yakındaki eczaneden soluğunu açacak bir toz almasını rica etti. Böylelikle Aureliano 2. kez sokağa çıktı. 2 sokak geçtikten sonra tozlu vitrinlerine Latince etiketli şişeler dizilmiş ufak eczaneye girdi ve Nil yılanı güzelliğindeki tezgahtar kızdan adını Jose Arcadio'nun bir kağıda yazmış olduğu ilacı aldı. Sokak fenerlerinin sarı ampulleriyle zar zor aydınlanan ıssız kasabayı 2. kez görmek Aureliano'da 1.'sinden fazla ilgi uyandırmadı. Aureliano sürekli kapalı kalmaktan ve hareketsizlikten güçsüzleşip hantallaşmış bacaklarını sürükleyerek soluk soluğa geldiğinde Jose Arcadio artık onun dönmesinden umudunu kesmiş, kaçtığını sanmaya başlamıştı. Aureliano dünyaya karşı öylesine kayıtsızdı ki birkaç gün sonra Jose Arcadio annesine verdiği sözü bozarak Aureliano'ya istediği zaman sokağa çıkma izni verdi. Aureliano, "Dışarıda yapılacak işim yok," dedi. Sonra yine odasına kapandı, yavaş yavaş çevirdiği ama anlamını daha kavrayamadığı el yazmalarına gömüldü. Jose Arcadio onun odasına dilim dilim jambon, yendikten sonra ağızda ilkbahar tadı bırakan şekerli çiçekler getiriyordu. Jose Arcadio, İçe dönük bir zaman öldürme aracı olarak nitelediği el yazmalarıyla ilgilenmiyor, yalnızca bu yaşama küskün akrabasının az bulunur akıllılığına ve dünya hakkındaki bilgisine hayranlık duyuyordu. Aureliano'nun İngilizce okuyabildiğini ve el yazmalarını çözmeye uğraşırken 6 ciltlik ansiklopediyi roman gibi baştan sona okuduğunu anlayınca şaşırdı. Önceleri Aureliano'nun sanki yıllarca orada kalmış gibi Roma'yı köşe bucak anlatışını ansiklopediden edindiği bilgilere verdi. Ama çok geçmeden onun çarşı pazardaki malların fiyatı gibi ansiklopedide olmayan şeyleri de bildiğini anladı. Bu bilgileri nereden aldığını sorunca Aureliano her şey bilinir demekle yetindi. Aureliano da Jose Arcadio'nun yakından bakıldığı zamanki görünümünün evde dolaşırken kafasında kurguladığı görünümden bu kadar değişik oluşuna şaşıyordu. Jose Arcadio gülmesini de biliyordu demek, zaman zaman evin eski halini özleyebiliyor, Melquiades'in odasının yoksulluğuna yüreği burkulabiliyordu demek. Aynı kandan gelen bu iki insanın yakınlaşmasına arkadaşlık denilemezdi. Yine de bu birliktelik, kendilerini hem yakınlaştıran hem uzaklaştıran ölçüsüz yalnızlığa katlanmalarını kolaylaştırıyordu. Jose Arcadio, altından kalkamadığı ev sorunlarını Aureliano'ya devrediyordu. Aureliano da arada bir odasından çıkıp verandada kitap okuyarak, Amaranta Ursula'nın hiç aksatmadan yazdığı mektupları bekliyor ve Jose Arcadio'nun ilk geldiği zaman kendisine yasakladığı banyoya girebiliyordu. Sıcak bir şafak saati, sokak kapısının güm güm vurulmasıyla ikisi de uykudan fırladılar. Kapıda iri yeşil gözleriyle yüzü fosforluymuş gibi aydınlanan ve hayalete benzeyen esmer yaşlı biri duruyordu. Adamın alnında külden haç işareti vardı. Üstü başı hırpaniydi, pabuçları patlamıştı. Sırt çantasından başka eşyası yoktu. Dilenciye benziyordu. Onun görünümüne taban tabana zıt bir vakar içindeydi. Onu yaşatan gizemli gücün, soyunu sürdürme içgüdüsü değil de salt korku olduğunu anlamak için, oturma odasının boşluğunda bile yüzüne şöyle bir bakıvermek yeterliydi. Bu, Albay Aureliano Buendia'nın 17 oğlu içinde, kıyımdan tek kurtulan ve uzun kaçaklık yıllarının yorgunluğu içinde sığınacak bir yer arayan Aureliano Amador'du. Kendini tanıttı. Yıllar yılı köle gibi çalıştığı süre boyunca yaşamda son sığınağı olarak düşündüğü bu eve alınmasını rica etti. Jose Arcadio ile Aureliano onu tanımadılar. Bir serseri sanarak sokağa attılar. O zaman Jose Arcadio'nun daha kendini bilecek çağa gelmesinden önce başlamış bir dramın sonunu izlediler. Yıllardır Aureliano Amador'un peşinde olan iki polis, karşı kaldırımdaki badem ağaçlarının arasından çıkıp iki el ateş ettiler. Mavzerlerinden çıkan kurşunlar külden haç işaretini delip geçti. Jose Arcadio çocukları evden kovduğundan beri Noel'den önce Napoli'ye hareket edecek bir gemi bekliyordu. Bunu Aureliano'ya da açmış, hatta onun geçimini sağlaması için bir iş kurmayı tasarlamıştı. Çünkü Fernanda'nın cenazesi kaldırıldıktan sonra yiyecek sepetlerinin arkası kesilmişti. Ama bu son düşünü de gerçekleştiremedi. Bir Eylül sabahı Aureliano ile mutfakta kahvesini içen Jose Arcadio daha sonra banyoya girdi. Banyodan çıkmak üzereyken evden kovduğu dört çocuk kiremitlerin aralığından içeri daldılar ve Jose Arcadio'ya kendini savunma fırsatı vermeden saçlarından yakalayıp giysileriyle havuza atladılar. Jose Arcadio'nun başını suya gömdüler. Son soluğunun kabarcıkları gözden kaybolana, kıpırtısız, soluk gövdesi bir yunus gibi kokulu suların dibine çökene kadar kafasını suyun altında tuttular. Sonra yerini yalnızca kendilerinin ve kurbanlarının bildiği üç çuval altını aldılar. Bütün bunlar bir askeri manevra gibi yöntemli, çarçabuk ve kesin hareketlerle olup bitti. Odasına kapanmış olan Aureliano'nun hiçbir şeyden haberi olmadı. Öğleden sonra Jose Arcadio'yu ortalıkta göremeyince bütün evi aradı. Sonunda havuzun kokulu bir aynayı andıran suları üzerinde yüzen, şişmiş ve hala amarantayı düşleyen cesedini buldu. Aureliano onu ne kadar sevmeye başlamış olduğunu ancak o zaman anladı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 322.